Hare Krishna.
Hare Krishna.
It's nice to be here again now, especially when it's warmer.
Tekrardan burada olmak çok güzel, özellikle havalarda daha sıcak ya ısınmışken.
And yes, I think this will be tomorrow. Will be the first initiation ceremony will be performed here in Istanbul.
Yarın ilk kez İstanbul'da gerçekleştireceğimiz bir ilk inisiyasyon töreninin ilki gerçekleşecek.
So that's a historic occasion.
Bu çok tarihi bir olay.
And of course that has its own story.
Tabii ki bunun kendine ait bir öyküsü var.
And but we'll tell that story tomorrow.
Ama o hikayeyi yarın anlatacağım.
And today I was going to speak a little about lifestyle.
Bugün biraz yaşam koşullarından, yaşam tarzlarından bahsedeceğim.
By lifestyle I mean the type of lifestyle which is conducive for practicing spiritual life.
Ruhsal hayatı uygulamaya elverişli olan bir yaşam tarzından bahsedeceğiz.
Lifestyle that's characteristic of yogis.
Yogilerin karakteristik bir özelliği olan yaşam tarzından bahsedeceğiz.
So over the different times, different visits, over the years, talking about yoga, different types of yoga.
Bu geçtiğimiz yıllar içerisindeki farklı ziyaretlerimizde yoga ve farklı yoga tipleriyle ilgili konuşuyor olduk.
What the purpose of yoga is.
Yoganın amacının ne olduğu.
And the comparison between different types of yoga.
Ve bu farklı yoga tipleri arasındaki karşılaştırmalardan.
Karma yoga, Hatha yoga, Dhyana yoga, Bhakti yoga.
Karma yoga, Hatha yoga, Dhyana yoga ve Bhakti yoga'dan.
And of course all authentic yogic practices are based on Vedic scriptures.
Ve tüm özgün yoga uygulamaları Vedik yazınlara dayanıyor.
Anything that doesn't have a scriptural basis and a spiritual lineage is not authentic.
Yazınsal bir temeli olmayan, ruhsal bir zincirle gelmiş olmayan hiçbir şey de yetkin değil zaten.
Which means that it doesn't work. It doesn't give a result.
Bu da şu anlama geliyor. Bu tür yollar bir işe yaramıyor ve bize bir sonuç getirmiyor.
It's like a seed.
Bu tıpkı bir tohum gibi.
So you have what's called a barren seed.
Barren.
Barren, it means, barren seed means that you plant it, it won't grow.
Öyle bir tohum ki bu, ektiğiniz zaman büyümeyecek olan, yetkinliğini kaybetmiş bir tohum bu tarz yollar.
So it may look like a seed.
Yani bir tohum gibi görünebilir.
But there'll be no plant will grow from it, no flowers.
Ama böyle bir tohumdan asla bir bitki yetişmez ya da böyle bir çiçek vermez.
But often when we consider the practice of yoga or the practice of bhakti, we sort of view it in an isolated way.
Biz yoga uygulamasına ya da bhakti uygulamalarını göz önüne aldığımız zaman bunu çok izole bir bakış açısıyla ele alıyoruz.
Yoga is something that when you come and you practice your yoga asanas.
Yoga sizin gelip yoga duruşlarını uyguladığınız bir uygulama.
Or mantra yoga is when you're chanting your japas.
Ya da mantra yoga sizin japanızı yaptığınız, bireysel meditasyonunuzu yaptığınız yoga şekli.
But people know that yoga doesn't stop or start, but it's an ongoing process.
Ama insanlar biliyor ki yoga başlayıp duran bir süreç değil, devamlı süre gelen bir süreç.
It becomes life.
Ve yaşamın kendisi haline geliyor.
It's like the difference between playing music and being a musician.
Bu tıpkı bir müzisyen olmakla müzik yapmak arasındaki fark gibi.
So I sit down and I play the harmonium and then sing.
Ben burada oturup harmonium çalıyorum ve şarkı söylüyorum.
But then when the music's over, it's over.
Ama müzik bittiği zaman her şey bitiyor.
But for a musician, the music's never over.
Ama bir müzisyen için müzik asla bitmez. Sonu eren bir şey değildir.
So when he's eating, when he's sleeping, when he's going to the bathroom, he's always hearing music.
Yerken, uyurken ya da banyoya gittiğinde bile sürekli kulağında müziği duyar.
He sees everything in terms of music. Everything is a musical score.
Her şeyi müzik bakış açısıyla görür.
When, for instance, Mozart or someone would go out into the countryside.
Örneğin, Mozart ülke dışına bir yere gittiği zaman.
And he would see the flowing of the water.
Köy, şehir dışına suyun aktığını görürdü orada.
So the flowing water, he heard music.
Ve onun için o akan su müzik demekti, müziği duyardı bunda.
When he sees a nice landscape, then he doesn't see trees and forest, or he sees music.
Güzel bir manzarayla karşılaştığında sadece ormanı ya da ağaçları değil, müziği görürdü.
So for a musician, music is life.
Bir müzisyen için müzik hayat demektir.
Similarly, for a yogi, yoga is not exercises.
Benzer şekilde yogi olan bir kimse de yoga egzersizlerinden ibaret değildir.
Yoga is life. It's a way of life.
Yoga onun yaşamı, bir yaşam şeklidir.
So Krishna says, yad karoshi, yad asnasi, yad jihoshi, he says, whatever you're doing, whether you're eating, or you're sleeping, or you're performing some sacrifice, everything has to be yoga.
Krishna diyor ki, her ne yapıyorsanız, yemek yiyorsunuz, uyuyorsunuz, ya da belli fedakarlıklarda bulunuyorsunuz, bunların hepsinin yoga olması lazım.
So real yoga, or rather real yogi, is someone whose life is transformed by yoga.
Aslında yoga, daha doğrusu gerçek bir yogi demek, hayatı yogayla transform olmuş, dönüşüme uğramış kişi demektir.
So for instance, we're chanting Hare Krishna.
Örneğin biz Hare Krishna'yı zikrediyoruz.
Lord Chaitanya, when he... Last time we were talking about Lord Chaitanya.
Lord Chaitanya'dan geçen sefer bahsetmiştik.
When Lord Chaitanya met Ramananda Roy, who was a great devotee.
Lord Chaitanya çok büyük bir adanın olan Ramananda Roy ile karşılaştığında.
And Ramananda Roy said, "Why is it that when I see you," and Lord Chaitanya was a sannyasi, "I see Krishna."
Ramananda Roy, Lord Chaitanya dedi ki, Lord Chaitanya buluştuğu zaman kendisi Lord Chaitanya'nın bir sanyasiydi. Feragat üzerine kabul etmiş kimseydi. Ben seni gördüğümde nasıl oluyordu Krishna'yı görüyorum, neden Krishna'yı görüyorum diye sordu.
So of course, Chaitanya Mahaprabhu was Krishna.
Tabii ki Chaitanya Mahaprabhu'nun kendisi Krishna'ydı.
But still, he was behaving like a devotee, so he didn't want to reveal himself.
Ve buna rağmen kendisi yine bir adanım olarak davranıyordu ve kendisini ortaya koymak istememişti.
So he replied to Ramananda Roy, he says, "Stavara, Jangama, Deki, Nadeki, Tara, Spurti." He says that a great devotee.
Ramananda Roy'un, Krishna'nın, Chaitanya'nın Ramananda Roy'a cevabı şöyle oldu.
He says, a great devotee, he sees his worshipable deity everywhere.
Büyük bir adamın o tapınması, ibadet edilmesi değil, tısına her yerde gören kişidir.
When he looks at a tree, he doesn't see a tree, he sees Krishna.
Ağaca dönüp baktığında ağacı görmez, Krishna'yı görür.
When he looks at the ocean, he doesn't see water, he sees Krishna.
Okyanusa baktığında gördüğü su değil, Krishna'dır.
So because you're such a great devotee, therefore you see Krishna everywhere and in everything.
Ve sen de çok büyük bir adamın olduğun için Krishna'yı her şeyde ve her yerde görüyorsun.
So Krishna also says, Yomam Pashyati Sarvatra Sarvam Chamai Pashyati. He says, someone who sees me everywhere and sees everything in me.
Ve Krishna aynı zamanda şöyle diyor, beni her yerde gören ve her şeyi de bende gören kişi.
So that person is a real yogi.
O kişi gerçek bir yogidir.
So how is it that our practices expand to become actually a whole lifestyle?
Peki nasıl oluyor da bizim yaptığımız tüm bu pratikler bir yaşam tarzına dönüşecek şekilde, dönüşecek kadar yayılabiliyor?
So one is that we work on it.
Buna dair verilebilecek bir cevap, biz bunun üzerinde çalışıyoruz.
Some time ago we were also talking about the modes of nature.
Bir zaman önce de bu doğanın halleri üzerine konuşmuştuk.
Ignorance, passion and goodness.
Cehalet, tutku ve iyilik halleri üzerine konuşmuştuk.
And how goodness is that which is conducive for spiritual development.
Ve iyilik halinin ruhsal hayat için nasıl elverişli olduğundan bahsetmiştik.
So the mode of goodness is the type of lifestyle that becomes the lifestyle of a yogi.
İyilik hali bir yoginin yaşam biçimine dönüşen bir durum.
Krishna says, Sama damas tapas socham shanti rajavam eva cha. He lists different qualities.
Lists different qualities. Krishna diyor ki farklı nitelikleri listeler, sıralar.
So, for instance, one he says is socham. Socham means cleanliness.
Bunlardan, bu farklı niteliklerden bir tanesi socham, temizlik demek.
You know, I spend a lot of time in India.
Hindistan'da çok zaman geçiriyorum.
I've been going to India for 40 years.
Ve 14 yıldır gidip geliyorum.
40
yıldır. 40. 40. Oh, 40 yıldır gidip geliyorum.
What did you say, 4?
14.
Oh, yeah. No. Yeah, I've been going for 40 years.
40 yıldır gidiyorum.
And you will see that there's, although in one sense India is an unbelievably dirty place.
Gittiğinizde gördüğünüz şey bir anlamda Hindistan çok kirli bir yer.
It's not actually India's a dirty place, it's just it was made into a dirty place.
Aslında Hindistan'ın kirli olduğundan değil de öyle bir yere dönüştürüldüğü için.
And ironically enough,
yeteri kadar ironik.
By people who have the highest standards of cleanliness.
En yüksek temizlik standartına sahip olan insanlar da öyle bir yere dönüştürüyordu.
The dirt is that it's very hard to understand.
Oradaki kirli pisliği anlamamız çok zor.
And that's why I can't really explain it.
O yüzden gerçekten tam olarak açıklayamam.
And no one's yet been able to explain it to me.
Kimse de bana açıklayamadı.
But there's garbage everywhere and unsanitary conditions.
Ama her yerde çöpler var ve hiç hijyenik olmayan koşullar var.
This is in the cities.
Şehirlerde olan şey bu.
In the villages it can be the opposite, very very clean.
Köylerde ise bunun tam tersi olabilir. Çok çok temiz olabilir insan.
But even in those cities, say on the street of Calcutta.
Ama böyle şehirlerde bile, Calcutta sokaklarında.
Calcutta's like Istanbul, they're a very big city.
Calcutta, İstanbul gibi çok çok büyük.
There's 18 million people live there.
80 milyon kişi yaşıyor.
12 million live in hell.
Eighteen million
people live in Calcutta. 12 million live in houses.
12 milyon evlerde yaşıyor.
6 million live on the street.
6 milyon ise sokaklarda yaşıyor.
But the people on the street, the first thing they do when they get up in the morning is they take a bath.
Ama sokakta yaşayan insanların sabah kalktıklarında ilk yaptıkları şey banyo.
Well, they may be surrounded by dirt, but the first thing they do is they take a bath.
Yani kesinlikle çevrelenmiş olabilirler ama yaptıkları ilk şey sabah uyandıklarında banyo yapmak.
So it's a very hard thing to understand.
Anlaması çok güç bir şey.
And they'll take a bath three times a day.
Ve günde üç kez banyo yaparlar.
Even though they'll be living, I don't know, here's the wall of a house.
Şöyle bir yerde yaşıyor olsalar da diyelim arkasında evin duvarı olan.
And there's some plastic sheeting above them.
İşte üst duvarın üstünü örten bir plastik koruma var.
And they're living on the sidewalk.
Ve yolun kenarında yaşıyorlar.
And there's garbage all around.
Ve tüm etrafları çöplerle dolu.
But they're taking three baths a day.
Ama günde üç kez banyo yapıyorlar.
I don't want to discourage you from going to India. It's not all like that. I've gone to villages and lived in villages.
Köylere gittim ve köylerinde yaşadım.
Where there's no such thing as garbage.
Ve çöp diye bir şey yok orada.
And that's because they didn't even know what a plastic bag was.
Çünkü köylerde yaşayanlar yani plastik torbanın ne olduğunu bile bilmiyor.
And even if people threw things away, they were biodegradable.
Eğer hani ortalar bir şeyler atacak olsalar bile onlar biyolojik olarak parçalanabilir.
Which really meant that the cows could eat them.
Ki inekler gidip onları tüketebiliyor attıklarını.
And I've been in village where you get up early in the morning.
Ve sabah erken saatte uyandığınız köylerde yaşadım.
Which is also part of a yogi's lifestyle.
Ki bu da bir yoginin yaşamının bir parçası.
Vibhavari Shesha Aloka Provesha Nidra Chati Utta Jiva. One should rise before sunrise.
Bir kimse gün doğumundan önce uyanmalıdır.
Actually, one should rise way before sunrise.
Aslına bakarsanız gün doğumundan daha önce kalkmalıdır.
An hour and a half before sunrise.
Bir buçuk saat önce kalkmalıdır.
I'll come to that also.
Buna tekrar geri döneceğim.
But to get up in the dark.
Ama karanlıkta kalkıyorlar.
And walk to little river in the village.
Köydeki küçük bir dereye, nehre yürünüyor.
And that's where people would be bathing first thing in the morning.
Ve insanların gittiği, yaptığı şey bu oluyor sabah.
Men bathe in one place, women bathe far distance away in another place.
Along with the children. Erkekler bir tarafta ve bayanlar çocuklarla beraber daha uzakta bir yerde grup halinde banyo yapıyorlar, buluşuyorlar.
In another village or other villages I've been in where they don't have running water.
Başka köylerde, benim bulunduğum başka köylerde eğer yeah. akan bir su yoksa
they have wells.
Kuyuları var öyle köylerin.
So that you needed some education for.
Ve bu konuda biraz eğitime ihtiyacınız var. Ya o eğitim gerektiren bir konu.
Because villages didn't have one well, they had at least three wells.
Çünkü bu köylerin bir tane değil, en az üç tane kuyusu oluyor.
So one well was where everyone gathered in the morning for bathing.
bir kuyu tüm insanların sabah banyo yapmak için buluştukları kuyu oluyor.
And then from a different well, they would draw water for drinking.
Diğer bir kuyudan içmek için su çekiyor oluyorlar.
And at the third well, is that's where they would wash their clothes.
Ve üçüncü kuyuda elbiselerini, giysilerini yıkadıkları kuyu oluyor.
Anyway, this idea of external cleanliness, that goodness means that one is always clean.
Bu harici temizlik, yani iyilik hali ne demek? Her zaman temiz olmak demek.
And therefore, the general quality or the behavior, conduct of a spiritual practitioner is they breathe morning, noon and night.
İyi bir spiritual uygulama gösteren kişinin yapacağı şey günü, sabah, öğle, akşam olacak şekilde bölmesidir.
And even sometimes it's not practical to bathe during the day. You can't tell your boss I'm going off for a shower right now.
Bazen günün ortasında banyo yapmak çok pratik olmayabilir. Patronunuza gidip de ben şimdi banyo yapacağım diyemiyor olabilirsiniz.
But still, at least morning and evening, everyone can do.
Ama en azından herkes sabah ve akşam banyo yapabilir.
And then, of course, cleanliness means, of course, standards of cleanliness that you find in the Vedas are a little different than the standards of cleanliness that we're used to in the West or in the modern world.
Vedalarda bahsedilen temizlik ilkeleri bizim modern dünyada ya da batıda bildiğimiz temizlik ilkelerinden daha farklı.
There's two things. There's one thing which is called cleanliness and another which is called purity. You have different words for that?
Şöyle bir şey var. Bir temizlik var. Bir de arınmışlık, saflık var.
Cleanliness is when you clean something that could potentially that's dirty and you make it clean.
Temizlik demek şöyle bir şey, potansiyel olarak kirli olan bir şey, potansiyel olarak yani temizlediğinizde temiz hale geliyor.
And purity is the intrinsic quality of something, whether it's dirty or not.
Saflık ise kirli ya da değil bir şeyin içsel niteliği, güdüsel niteliği.
For instance, I'll give an example.
Buna bir örnek vereceğim.
Of purity.
Saflığa bir örnek vereceğim.
This week I saw on BBC one article.
Bu hafta BBC'de bir makale gördüm.
Is that some scientists are going to study the Ganges.
Bazı bilim adamlarının gidip Ganges'i çalışacaklarına dair, inceleyeceklerine dair bir makale.
For the 500th time.
500 kez, 400 kez yapılmış bir şey.
Because they want to try to figure out why it is that although the Ganges seems to be full of all kinds of pollutants.
Ganges her türlü kirlilik, pislikle dolu görünse de
the water never becomes contaminated.
Neden su hiçbir zaman kontamine olmuyor, kirlenmiyor? Bunu görmek için bir araştırma.
In other words, something may be dirty, but it's pure.
Diğer bir deyişle, bir şey kirli olabilir ama yine de saf.
Because the intrinsic nature of that thing is in itself pure.
Çünkü onun güdüsel, içsel özelliği saf kalmak.
And purity means is that a thing in itself is or invokes the quality of goodness.
Saflık kendi içinde iyilik niteliğini ayaklandıran, uyandıran şey anlamına gelir.
So it's well known that the Ganges water has therapeutic effect.
Ganges sularının tedavi edici özellikleri olduğu bilinen bir gerçek.
And even though it may come down for thousands of miles and is full of different types of pollutants and so on, it still remains pure.
Ve binlerce kilometre yol kat edip içinde bir sürü pislik ve kirlilik barındırsa da yine saf kalıyor.
Another example, for instance, of purity is gold.
Saflığa dair diğer bir örnek de altın.
Gold is a very pure metal.
Altın çok saf, arı olan bir metal.
It means that if you have a gold plate, you're eating off a gold plate.
Eğer gerçekten altın bir tabağınız varsa,
after you finish eating, you wash it, then it's as good as new.
Ve bundan yemek yedikten sonra eğer yıkayıp temizlerseniz yeni gibi olur. O kadar iyi olur, yenisi gibi.
And the gold itself does not diminish or take away, will not take away from the quality, the material benefits of the food that you put on it.
Ve bu altın tabak üzerine koyduğunuz yiyeceklerin niteliklerinden etkilenmiyor. Bunları kendi özelliğinden de kaybetmiyor üzerine gelen yiyeceklerin etkisiyle.
On the other hand, take aluminum.
Ama diğer bir tarafta alüminyumu düşünecek olursak.
Aluminum is impure.
Alüminyum saf değil.
It's so impure that it can never be purified.
Yani o kadar katışık bir metal ki asla saflaştırılamıyor.
Which is a problem because we use it for everything nowadays.
Ki bu bir problem çünkü alüminyum bugünlerde her şey için kullanıyoruz.
That means bad vibrations or bad energies.
Bu şu anlama geliyor. Kötü titreşim, kötü enerji.
Dirt.
Pislik.
Other types of lower modes of nature are immediately drawn like a magnet to aluminum.
Ya da doğanın diğer aşağı halleri alüminyum sanki bir mıknatısmışçasına tüm bu kötü nitelikleri çekebilen bir metal.
And whatever touches aluminum or immediately becomes contaminated by all of those things that's within aluminum.
Alüminyum her neyle temas haline geçerse tüm bu şeylerin etkisiyle ona dayan hemen kirleniyor.
So both are metals, one is impure and the other one is pure.
Bu ikisi de metal ama bir tanesi saf arırken diğeri saf değil.
So that's purity.
Saflık bu demek.
Well, you can take a plate of aluminum and a plate of gold and you cover them both in mud, that means that they become dirty.
Hem bir altın tabağı hem de alüminyum tabağın ikisini de alıp çamurla kaplayacak olabilirsiniz. So her ikisi de kirlenecek anlamına gelir.
So cleanliness is when you wash the dirt off.
Temizlik diye tanımladığımız şey sizin o kiri yıkadığınız zaman ortaya çıkar.
The aluminum plate may look clean.
Alüminyum tabak yıkadığınızda temiz görünebilir.
But it's always impure.
Ama her zaman katışık yani bu kirli.
So it's always unbeneficial or unfavorable for yogic practice.
Ve bizim yogik uygulamalarımız için hiç de faydalı değil ve zararlı olacak.
It's not even good to be used in a toilet.
Yani tuvalette so bile kullanılması iyi değil alüminyum.
Whereas gold is always pure.
Lakin altın her zaman saf kalıyor.